Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kainat Kitabından Okumalar programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. Kainat Kitabından Okumalar programında göklerin, semanın, semavatın yaratılışını ve o yaratılışa bakışımızı ve o bakışta almamız gereken ibretleri konuşuyoruz kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, çok sağ olun.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam.
Amin inşallah.
Geçen haftaki programımızda göklerin yaratılışından bahsettik. Daha doğrusu kainatın yaratılışından bahsettik. İşte kısaca toparlayacak olursak bahsi geçen bir patlama var.
Evet.
İşte bazıları, birileri o patlamaya tesadüf diyor ve dünyanın, kainatın, alemin, semaların tesadüfen yaratıldığını söylüyor ve bazı bilimsel olaylara bu yaratılışın bu bilimsel olaylar vesilesiyle olduğunu ileri sürüyor. Biz de bunun böyle olmadığını söyledik ve her programda, her fırsatta diyoruz ki bu böyle değildir. Kur'an-ı Kerim'de bunun böyle olmadığı yazıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim önden gider, bilim arkadan gelir. Biz 1400 yıl önce gelen Kur'an-ı Kerim ayetlerinde kainatın yaratılışını, onun hikmetini biliyoruz. Oradan okuyoruz ki geçen haftada bunu izah ettik. İşte kainatın içerisinde bulunan güneşin, ayın, yıldızların, diğer gezegenlerin bir sistem içerisinde olduğunu ve bu sistemin bir milim dahi kaymadığını ve bunun rastgele olabilecek bir şey olmadığını ve bir yaratıcının olması gerektiğini, ki o da Allahü Teala'dır, olması gerektiğini ifade ettik. Bu gözle bakmak, bu gözle tefekkür etmek gerektiğini konuştuk geçen hafta ve göklerden sonra göklerdeki tabakalara geldik. Artık bizim gözümüzle görebileceğimiz bulutlar, bulutların üstü ama onların üstü de var. Bir alem var demiştik geçen hafta. Tabakalar var. O tabakalarla alakalı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi ve bir ayeti kerime var. Siz geçen hafta bahsetmiştiniz. O ayeti kerime üzerinden o tabakaların yaratılışını hem teknik manada hem de bizim tefekkür dünyamızı o manada nasıl şekillendirmesi gerektiğini sizden dinleyelim hocam. Buyursunlar.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ve ba'd. Biz geçtiğimiz programda Bakara suresinden hareketle, bu inne fi halkı semavati vel ard ayetlerinden hareketle Allah-u Teala'nın yeryüzünde, yani özellikle yağmurda gökle yer arasında yağmurdan fırsat bekleyen hem rüzgarların hem bulutların farklı yönlere eğrilip çevrilip bir topluluk için Allah'ın elbette ki ikramlarından bahsetmiştik. Bunun akabinde de yine Araf suresinde estaizu billah, evvelen yanzuru fi melekuti semavati vel ardu ve ma halakallahu min şey ve en asa en yekuna kad iktarabe eceluhum fe bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun buyruluyor. Burada da tabi Allah-u Teala mealen onlar göklerin ve yerin nasıl muhteşem bir hükümranlık altında idare edildiğini görmüyorlar mı? İşte bizi ilgilendiren taraf burası. Çünkü Allah-u Teala o göklere bir kuruluş oluşturmuş, bir tabaka tayin etmiş. Oralara bir bugünkü dairesel formda bir tabaka tayin etmiş. Akabinde de onlara bir sistem kurmuş, bir nizam oluşturmuş ve ona idare hakkı vermiş. Yani onun içerisindeki maddelerin bir idari sünnetullah dediğimiz haliyle işleyişi söz konusu. Bu da tabii Cenab-ı Hakk'ın kendi kudretinde var olanın karşılığıdır. Yani bu Allah'a ait olan bir halin karşılığıdır. Yine Allah-u Teala bu ayetin içerisinde Allah'ın yarattığı bunca varlığa hiç ibret nazarıyla bakmıyorlar mı? Yani işte bugünkü tefekkürden almamız gereken, işte bu gökyüzündeki o kurulmuş olan o sisteme, içerisinde var olan her şeye, bulabildiğimiz bulamadığımız, bilebildiğimiz bilemediğimiz, daha sonra bilinebilecek olanlar da bunun içerisinde, bilinemeyenler de bunun içerisinde. Çünkü Allah'ın ilmi içerisinde oradaki varlıkların neler olduğuyla alakalı ve nelere tekabül ettikleriyle alakalı bildiğimiz kadarın belki daha fazlası bilmediklerimiz ya da bilemediklerimiz, belki de bilemeyeceklerimiz var. Belki kıyamet kopacak, gidecek, yeryüzü dürülecek, toplanacak, eski hüviyetiyle kendi haline getirilecek Belki de o dürülme hadisesi işte bu patlamacıların vermiş olduğu bir araya dönüş, rucu yani geriye dönüşün karşılığındaki bir anlama karşılık geliyor. Bunu inşallah ayetler geldiğinde orada da konuşacağız. Ama Cenab-ı Hak buradan ibret nazarıyla bakmamızı bizden arzu ediyor. Ve diyor ki belki de ecellerinin iyice yaklaşmış olduğunu hiç akıllarına getirmiyorlar mı? Demek ki biz bu rucu, ricati, bu dönüşü takip ederken bir şeyle, bir maksatla, bir gayeyle takip etmekle mükellefiz. Peki onlar Kur'an'a inanmadıktan sonra hangi söze inanacaklar? Şimdi burası da çok mühim. Bu ayet-i kerimede özellikle bize Araf suresinde verilen bu ayette Allah Kur'an'da yaratandır. O yaratan, yaratmanın neticesinde nelerin nasıl yapıldığını bize aktarır. 1400 yıl önceki bir mucize bize bu sistematiği, bu düzeni, bu nizamı en ince ayrıntısına kadar hatta santimetre sektirmeden, milimetre oynatmadan yapılmaklığını ve bunun ilahi bir irade tarafından yapıldığını bize müjdeliyor. Bunları da 1400 yıl önceki bir kitapta bulmak, tabii bugünün teknolojisiyle baktığımızda Kur'an-ı Kerim yine önden gidecek, bilim arkasından gelecek. Ama vaka tespit edebildikleri daha henüz yolun başı.
Evet.
Yine Rum suresinde o bütün varlıkları ilk yoktan yaratandır diyor. Demek ki varlıkların bir ilk yaratılışı, demek ki her varlığın bir yoktan yaratılışı söz konusu. İşte burada eğer bir kaya parçası patlayıp kozmos bu şekilde oluşup bir yapı oluştuysa, onların iddia ettiği gibi bir durum söz konusuyduysa, çünkü Allah-u Teala zeyyennes sema, biz düzenledik orayı diyor, tertip ettik. Demek ki her birinin teker teker böyle bir nizam halinde konulması söz konusu ilahi kudret tarafından. Ha, bu bir patlamayla gerçekleştiğini farz edelim, kabul edelim. O zaman o es-sakful merfu dedi, yani yüksek gök kubbe olarak oluşan ve bir yaratmanın karşılığında yoktan var edilme oluşan ve bu yaratmanın daimiliğinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Yaratmayı tekrar tekrar yineleyen diyor ayet-i kerimede. Her şeyi yeniden de yaratacak olan odur. Demek ki daha yaratılmayanlar da var. Hı-hı. Belki de daha yaratılacak olan, önümüze takdim edilecek olan yeni bir düzen söz konusu. Bu yaratma bitmiyor, devam ediyor. Bugün bunu bitkilerde yine okuyacağız, göreceğiz. Gökyüzünde o yıldızlarda, ayda işte bir yıldızın ömrü bitiyor. Kayıp gidiyor, görüyoruz böyle bir ışık hüzmesi halinde. Gözümüzün önünden çok da güzel bir görüntüyle akıp gidiyor. Biz müşahede ediyoruz bunu ama nereye gidiyor? Onun yerine bir şey geliyor mu? Geldiyse kaç kilometre hızla gitti, kaç kilometre hızla gelecek ya da kaç ışık yılıyla ölçülecek. Yine her şeyin bir kaderi, bir takdiri, yaratılışı mevcut. Burada da bir ince bir rikkat. Biraz sonra atmosferin tabakalarında bunu konuşacağız. İnce bir ayar, ince bir düzen, ince bir nizamname var. Ve her birinde de bir ayrı hikmet var. Ya bunlardan bizden ders alınması bekleniyor. Yani Cenab-ı Hak buradan kendisine o yaratma tecellisinin karşılığında, çünkü o azamet tecellisinin, iradenin ve cemal tecellisinin güzellikleri, celal tecellisinin karşılıkları bizde anlam buluyor. Yine göğü bir gök kubbe olarak ayet-i kerimedeki ifadeyle diyor ki göklerde yerde tecelli eden en yüce sıfatlar Allah'a aittir. Bir gök kubbe, sakful merfu dediği Tur suresindeki haliyle bu gökyüzünün tabakalar halinde olmasına dikkat çekiliyor. Bu da yine o yaratılıştaki dengeyi, içerisindeki yer alan mahlukatı, onların rızıklandırılmasını birçok ayette göreceğiz onları. İlk hareket, bu hareketin ölçüsü, oluşumdaki miktarı, ne kadar hareket etti, aralarındaki mesafe nedir, bunların görevleri nelerdir, yine azalır mı, çoğalır mı, azalırsa ne kadar çoğalır. Mesela bugün bir ateistin bir oksijen miktarında azalma korkusuyla dışarı çıktığını görmeyiz. Allah'ın varlığını inkar eden ama Allah'ın yarattığına itimat eder. Yani böyle bir hal yaşar ve bununla birlikte belki de bir bilim şeması ortaya çıkarır. Yani Allah'ın kendisine vermiş olduklarından para kazanır, onlardan kendisine anlam çıkarır ama orada var edeni inkar ederek de kendisince, çok af buyurun, akli bir hamakat oluşturur. Hı hı. Burada biz baktığımız zaman Allah-u Teala yeryüzünde oluşan o kubbenin vazifelerini bize anlatırken insanlara faydasından bahsediyor. Peki nasıl oluyor o iş? Neler var? Biliyorsunuz Tarık suresinde وَسَّمَا اِذَاتِ الرَّجِعُ buyurulur 11. ayette. Buradaki dönüş sahibi olan Allah, bir dönüşten bahsedilir. Yeryüzünün bir dönüşünden bahsedilir. Sema, yeryüzü, zatir, raca, dönüş sahibidir. Peki bu ricat nasıl oluyor? Bu sistemler manzumesi nasıl kuruluyor? Biz genel olarak baktığımızda atmosferi coğrafi, yani meteorolojik olarak incelediğimizde 5 ana katmanda görüyoruz ama kendi içerisindeki ihtiva ettiği özelliklerle, içerdikleri kimyasal ve fiziksel yapıyla 7 kat tabaka olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette seb'a semavatin tıbaka buyuruluyor. Yani 7 tabaka halinde yarattık diyor. İşte bu 7 tabaka coğrafi olarak da kendisini göstermiş oluyor. Burada bilim dünyası özellikle hem akademiye hem coğrafi kaynaklar hem de elimizdeki bütün bilimsel veriler bu dönme hareketinin varlığını bize gösteriyorlar. Mesela bunlardan birincisi troposfer tabakası, tabakalardan bahsediyoruz. Burada evet. Birincisi troposfer tabakası. Burada gazların %75'inin varlığını görüyoruz. Yani yeryüzündeki gazların %75'i tamamen bu tabaka içerisinde. Yüksekliği de yerden 0 ile 16 kilometre arasında. Bu bazen kutuplarda azalır, ekvatorda kalınlaşır. Ortalama 16 kilometredir. Bu haliyle bir buharlaşmayı tutan, yükselen buharı tekrar yoğunlaştırıp geri döndüren, yağış olarak bize bu dönüşü sağlayan su buharının tamamının içerisinde yer aldığı tabaka. Yani bugün yeryüzüne indirilen su miktarının bir takdirle, inna halakna kulle şeyin bi kader, bir ölçüyle indiğini biliyoruz. O da şu anlama geliyor. Yerden eğer 10 kilogram buhar çıktıysa 10 kilogram su iniyor. Peki bu 10 kilogram buhar nasıl çıkıyor yukarıya ve niye belli bir işte buradaki troposfer tabakasına kadar geliyor ve orada bir rafine ediliyor? Yani yukarıda bir tesis yok ya da yukarıda bir bunu temize çıkaracak bir arıtma, bir damıtma cihazı yok. Bu cihazın olmadığını biliyoruz. Bu haliyle baktığımızda Allah-u Teala oraya öyle bir sistem kurmuş ki o gaz, o buhar halinde yukarıya çıkıyor. Çıktıktan sonra da bir yağmur olarak geri gönderiliyor. Yani bir dönüş söz konusu. Yine bir ricat var. İkincisi stratosfer. Yine o 16 kilometreden sonra başlıyor. 30 kilometrelere kadar çıkıyor. 30 kilometreden de 50 kilometreye kadar ozon tabakası çıkıyor. Her ikisi de bu iki tabaka bir arada zikrediliyor şeylerde. Ama gaz katmanı olarak ayrı olduğu için ayrı ayrı zikrediliyor. Peki ne var burada? Kalınlığı troposferin bittiği yerden başlayan ozon tabakası var. Buradaki asıl görev de şu, ultraviyole ışıkların tutulması ve uzaya tekrar geri gönderilmesi. Yani şimdi uzaydan da güneşten bir takım ışınlar geliyor. Yeryüzüne zarar verecek olan, yeryüzüne arızaya sokacak olan ya da sıcaklığı dengeleme adına bir görev yüklemiş Cenab-ı Hak. Onu sağlayıp tekrar geri gönderme, yani o gazın bir yayılım alanı oluşturuyor. Bir sonrası mezosfer var. En soğuk katman burası. Bu da 50 kilometreden 85 kilometreye kadar çıkıyor. Bu gök taşlarını, meteorları atmosferden içeriye girmeyi engelliyor. Farkındaysanız bazen bir meteorun düştüğü görülür, sonra parçaları bulunmaz. Çok küçük, ufak tefek parçalar bulunur.
Parçalıyor.
Paramparça eder. Hı. O orada bir ne diyelim ona, öğütücü vazifesi var. Allah-u Teala ona öyle bir denge kurmuş, öyle bir çizgi oluşturmuş. O oradan öğütmeyle içeriye şeyleri kabul ediyor, taşları kabul ediyor ya da dışarıda bırakıyor. Geri gönderiyor. Yine termosfer var. Bu biraz manyetosferle birlikte 85 ile 200 kilometreler arasında. Burada da alt sıcak katman başlıyor. Ortalama 115 kilometre kadar devam ediyor. İyonosfer var. Yine bu da radyo vesaire elektrik dalgalarının, yüklü dalgaların yayıldıktan sonra yeryüzünün farklı bölgelerine yansımasını sağlıyor. Son olarak egzosfer var. Bu da 600 kilometreden başlayıp uzay boşluğunun sınırı kabul edilen yaklaşık 10 bin kilometreye kadar gidiyor. Burada da tabii bir arada güneş ve diğer yıldızlardan gelen radyoaktif ışınlar etkileniyor, geri gönderiliyor. Zikredilen düzen tamamen rastgelelik adı altında açıklandığında böyle bir sistematik nasıl oluşturulacak? Burada işte bu işle ilgilenen bilim adamlarının bir durup nasıl olur bu düzen, nasıl kurulur? Çünkü bu dünyanın her tarafında aynı şekilde. Yani evet. Bir sarmal oluşturulmuş ve bu sarmal kendi içerisinde kademe kademe, katman katman devam ediyor. Ve hiçbir zarar vermeden, hiçbir sıkıntı vermeden insanlara faydası olan hale döndürülüyor. Ve bir koruyucu katman oluşturmuş. Allah-u Teala sakf diyor, bir çatı oluşturduk diyor. Yani o çatı dünyanın çatısı. Şimdi şöyle düşünelim. Dünyanın bu en üst tabakasından sonrası uzay boşluğu. Uzay boşluğu da kendi içerisinde açılabildiği kadar açılıyor. Gidebildiği kadar gidiyor.
Hatta sonunu bilemiyoruz.
Sonunu biliyoruz. Hatta bazı ayetlerde işareti var. Bunu inşallah geldiğinde konuşacağız. Genişlemesinden bahsediyor Kur'an. Genişlemesinden bahsediyor. Bilim adamları da bugün kainatın kendi içerisinde genişlediğinden bahsediyor. O zaman şöyle bir soru sormak geliyor aklımıza. Neyin içinde genişliyor?
Ya.
Neyin içinde genişliyor? Şimdi demek ki o kainatı içinde tutan da bir varlık, bir yapı var. Yani o kainat genişliyorsa bir yerde, şöyle düşünelim, bir balon düşünelim. Bir bidonun içerisinde şişirdiğiniz zaman balon bidonun içinde genişler. O zaman bu kainat balonunun bidonu nedir? Yani o neyin içerisinde genişliyor? Ve genişlerken de bir nizam içerisinde birbirlerine açılarak düzenli ama sair mevcudu bozmadan, sair açılmalar yapılırken mevcut düzen ve galaksi sistemi yine bozulmuyor. Yani dünya yine güneşin etrafında, güneş yine dünyanın etrafında, ay güne dünyanın etrafında, kendi etrafında dönüşlerinde yine bir düzelme, bir bozulma, bir düzensizlik, bir kırılma, bir yıkılma söz konusu değil. İncelme, daralma söz konusu değil. Öyle bir sistem oluşturulmuş ki Allah-u Teala o buhardan oluşturmuş olduğu yağmur tanelerini içerisinde yeryüzündeki bitkiyi mineralleyecek yükle, o düzenle yeryüzüne geri gönderiyor. Ve o rafine, diyelim ki bir lağımdan çıkan su, bir berrak sudan çıkan sunun buharlaşması aynı şekilde olduysa, bunlar yukarıda birbirine karışmıyor, yukarıda bir rafine ediliyor ve yeryüzüne öyle bir iğrençlikle inmiyor. Tertemiz, pırıl pırıl, berrak ve içilir olarak iniyor. Allah-u Teala öyle bir sistem, öyle bir nizamname koymuş ki diyor ki buralardan ancak akıl sahipleri istifade ederler. Akıl sahipleri buradan ancak Allah'ın varlığına ulaşırlar. Ki gaye budur. Allah-u Teala o varlıkların düşünülerek sistematik anlamda kendilerine dönülmesini, anlam olarak da kendilerine bulunmasını işaret ederler. Tabi burada bizim özellikle İslami ilimlerde de bu gök isimleri farklı farklı isimlendirilir. Hatta şeyde de vardır. Miraç hadisinde de vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göklere çıktı. Birinci semada, ikinci semada, üçüncü semada diye zikredilir. Tabi bunlar bizim anladığımız manada bu gökler olarak adlandırılmıyor. Onlar daha çok bizim felekler diye adlandırdığımız ay feleği, merkür feleği gibi feleklerin karşılığı. Tabi bunlarla ilgili bir ölçü, bir nizam bilmiyoruz. Yani biz o manevi alemdeki o açılan gökler ifadesinin nereye geldiğini çok fazla bilir değiliz. Tabi Cenab-ı Hak o yaratmayı yaparken bu yaratmayla birlikte Ala suresinde bize "Ellezî halaka fesevvâ" buyuruyor. Ya burası çok mühim. Çünkü bir tabakalar, katmanlar var. Her birinin kendi içerisinde vazifeleri var. Ve burada bir rücuiyet söz konusu, bir dönüş söz konusu, bir tamamlama söz konusu. Bunun adına sünnetullah diyoruz. Yani yağmurun dönüşü, bulutların dönüşü, ultraviyole ışınlarının dönüşü, uzay içerisindeki dönüş hareketliliği ve her birinde bir dönüş var. Bakıyorsunuz atom parçacıklarının dönüşü, işte hücre yapısı içerisindeki dönüşler, kan vücut içerisindeki deveranı dönüşü, her biri bir dönme faaliyeti içerisinde. İşte biz de bunun temsili olarak Kâbetullah'ta Kâbe'yi temsilen, değil mi? Bir dönüş gerçekleştiriyoruz. Ama bu bir seviyeyle olmuş, bir tesviyeyle olmuş. Ayet-i kerimedeki "Ellezî halaka fesevvâ" dediği, yani Allah-u Teala yarattı, yaratırken de o yaratmada en düzgün bir tesviye, en güzel bir seviye, en dengeli bir nizam, bir anlam yükleyerek yapıyor. Ve zerreden küreye, o protonundan nötronla, en büyük galaksiden en küçüğüne kadar, yine içerisinde yeryüzünün o, tabii biz semavat arasındaki, biraz önce saydığımız ultraviyole vesaireyi sağlayan o yedi katman arasındaki, daha başka hangi varlıkların var olduğunu bilmiyoruz. Bunun dışında tabii yeryüzünde melekler, cinler, hayvanlar, böcekler vesaireler halk edilmiş. Yine taş, toprak yaratılmış. Mükemmel bir surette ve ölçüde yaratılmış. Şurayı unutmamak lazım. Bu her yaratılışın içerisinde bir düzenle birlikte yaratma var. Yani hayvanat kendi içerisinde bir uyum içerisinde. Bitkiler kendi içerisinde bir uyum içerisinde. Ve insanlar ya da diğer varlıklar kendi içerisinde, sayamadığımız alemler kendi içerisinde bir uyum içerisinde. Ve bir şey daha var. Bir sofra kılmış Cenab-ı Hak o yeryüzünü. Sofra kılmış. Tabii bizim gökyüzünden, güneş ışınlarından istifade etmemiz o sofradaki mineralleri sağlama adına, belki bitkiler için gerekli ışınlara sahip. Gece ve gündüzün yaratılışı, yine ayın birbirini takip etmesi. Bunların her biri tamam. Ama yeryüzüne indiğimizde o göklerin yeryüzü istifadesine verildiğini biliyoruz. Ya bugünkü hadise de şudur. Yani biz bir atmosfere sahipsek bunu dışarıdaki işte meteorların ya da gezegenlerin faydasına değil, bu dünya içerisinde var olan varlıkların faydasına.
Dolayısıyla insanoğlunun.
Başta insanın faydasına.
Eyvallah.
Çünkü yeryüzü herkes için bir sofra kılınmış ama yeryüzünde Cenab-ı Hak o insana kendinden hilafet anlamı yüklemiş.
Evet. Hocam o zaman şu soruyu sorsam, madem insana indik. Evet. Şimdi gökleri anlattık geçen hafta.
Evet.
Göklerdeki nizamı anlattık. Güneşin, ayın bir düzen içerisinde, az önce de ifade ettiniz. Bu hafta da tabakayı anlattık. Dünyanın, dolayısıyla insanın, işte az önce ifade ettiniz, Allahü Teala'nın bir halifesi olduğunu ve Allahü Teala o insanı, halifesini nasıl koruduğunu ve nasıl bir düzenle, nasıl bir organizasyonla, muhteşem bir yapıyla koruduğunu anlattınız. Şimdi bunu teknik manada herkes biliyor.
Evet.
Daha doğrusu bilim adamları bunu araştırdılar, önümüze veri koydular vesaire, bunu biliyorlar. Peki insanoğlu Allahü Teala'nın halifesi, Allahü Teala'nın bu mekanizmayla koruduğu, gözettiği bu insanoğlu ne gibi bir kıvılcımı kalbine, gönlüne ateşlemeli ki bu izledikleri, gördükleri, okudukları bu büyük mekanizma, büyük organizma o kalbi harekete geçirsin. Ne yapmalı insanoğlu? Nasıl bakmalı? Tefekkürünü nasıl yapmalı? Hazreti İbrahim misali kafasını gökyüzüne kaldırdığında aya nasıl bakmalı? Gökyüzüne nasıl bakmalı? Yıldızlara nasıl bakmalı? Semavata bakıp bütün katmanları düşünerek yukarılara doğru şöyle nasıl bakmalı? Kalbini nasıl hareket ettirmeli? Diyelim ve yavaş yavaş da bitirelim hocam. Buyurun.
Burada şöylece hulasa etmek mümkün. Biz geçtiğimiz programda hatırlarsınız. Ali İmran suresinde anlatırken orada le ayatilli ulil elbab demiştik. Bunlar akıl sahipleri için birer delil olur, ispat olur. Buradaki akıl sahibinden kasıt inanmayı isteyen, inanmaya razı olan ya da inanmayı kendisince hedefleyen, aslında nefsinin sultasına ya da kendi arzu heva hevesine uyarak hareket eden değil. Ancak burada kendince bir varlığı yakalamaya, anlamaya, bulmaya çalışan kimse için bunlar söz konusu. Hı hı. Yani burada tamamen kendi anlam kalıplarında bir yaratıcının varlığını kapatmış bir kimseye ayet-i kerimenin ifadesiyle gözleri var görmezler, hı hı, kulakları var duymazlar, kalpleri var tefakkuh etmezler. Belhum edal diyor sonra. Onlar hayvan gibidirler, hatta daha da aşağıdırlar. Eyvallah. Buyuruyor. Yani burada esas olan bu tefekkürde maksatlı bir tefekkür yapmak. Yani bu tefekkürü, bu gayeyi, bu nizamı, bu nizannameyi, bu mizanı kuran varlığı, var olduğunu tefekkür edebilip onun kim olduğunu anlayabilme adına anlam yüklemek üzere yapmak. Hı hı. Yani karşılıklı bir tefekkür bu. O tefekkürün karşılığında da ne var? İman etmek var. Ya bu iş imanla. İman ön kabuldür. Bunu bir kere böyle anlamak lazım. İman da niçin aranmaz? İman edilir. Bu insan fıtratında vardır. İnsan yaratılış itibariyle, fıtrat itibariyle inanmaya meyyal bir varlıktır. Yani bunu dünyada karşılığı vardır. İşte arkadaşına inanır, kardeşine, hanımına inanır, kocasına inanır. İnanır. Yani insanın böyle bir inanma şeyi vardır. Ama buradaki inanma dediğimiz hal, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da karşılık bulduğu gibi iman boyutuna taşınacak haldir. O da gökleri, güneşi, yıldızı, ayı tefekkür ederken bunlar niçin var, nasıl oldu, bu nedir sorusunu Cenab-ı Hakk'a işte sen varsın ya Rabbi demenin karşılığı. Hı hı. Burada eğer niyet halis ise, eğer düşünme burada kesinlikle ya bir yaratıcının varlığı burada, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ortada bir sanat var, ortada bir ürün var ama o ürünün, o sanatın sahibi merak edilmeli.
Evet. Aklen düşünüldüğünde bunlar rastgele olabilecek şeyler değil.
Değildir denilebilmeli.
Denilebilmeli.
Yani bunu akıl sahipleri diye ayet-i kerime o yüzden, hı hı, söylüyor. La ayatil li ulil albab. Bunlar akıl sahiplerine delildirler. Hı hı. Buradaki akıl Allah'a götürüyorsa, imana götürüyorsa o zaman sahibi aklını düzgün kullanmış oluyor ve maksadını gerçekleştirmiş oluyor. Ama burada nefsin sultası, nefsin heva hevesi ya da insanın kendi zihin kalıplarındaki doğrular, inatlara döndüğü zaman orada başkalaşmaya dönüş oluyor ve insan iman edecekken iman etmeyen bir hale geliyor. Ya bu işin psikolojik boyutu var, sosyolojik boyutu var, dini boyutu var. İşte kişinin kendi mesuliyet şuuru ya da mesuliyet gerektiren, sorumluluk gerektiren şeylerden kaçması, işte sosyal etrafta, sosyal tabanda insanların üzerine yüklemiş, hı hı, olduğu anlam ya da dinin yanlış temsilen insanlara aktarılması, bunlara mani olan kalıplardan karşımıza çıkıyor. Yani tabii ki kişinin kendisi burada nefsen etkilidir ama burada çevre ve bizim de temsil vazifelerimiz de unutulmamalıdır. Burada güzel bir teşvik yapılmalı. Akıllıca teşvikler yapılmalı. Bu programdaki de gayemiz bu Allah'ın izniyle.
Eyvallah.
Ayetlerde Cenab-ı Hak var olduğunu bize gösteriyor. Bu var olduğunu gösterirken de bugün bilimin ispata zorlandığı delilleri bize takdim ederek işte var, bu da delilidir deyip bize sunuyor. Akıl sahipleri baktığı zaman bunu görecek ve Allah'a işte sen diyecek hale gelecek. Bu işin gökler boyutu, bunun yeryüzü var ve bir insan boyutu var.
Eyvallah. Bütün konuşacağımız bu konulara bu gözle bakacak aslında insanoğlu. Bakmalı. Eyvallah.
İnşallah.
Hocam çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun.
Sizlerden
gönlünüze sağlık. Önümüzdeki hafta inşallah yine bu tür mevzuları konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Erhan Turan hocamla birlikte Kainat Kitabından Okumalar programındaydık. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.